Ayrım 14.
Ya siz ne düşünüyorsunuz Bouvier'e? Henüz bir şey söylemediniz. Komiser piposunu ağzından çıkardı. Kendisine bakan St. Clair de Vieman'ın yüzüne kokulu dumanlarından son birkaç tane daha üflemeye bakıp sakin bir sesle konuşmaya başladı. Sayın Bakanım, bana kalırsa SDEC örgütü OAS'in içine sızan ajanları aracılığıyla bu adamı bulamaz. Çünkü adamı OAS bile tanımıyor. Eylem bölümü onu ortadan kaldıramaz. Çünkü kimi ortadan kaldıracağını bilemiyor. Karşı casusluk sınırdan çeviremez. Çünkü kimi çevireceğini bilmiyor. Arşiv de bize bu adam hakkında bilgi vermez. Çünkü hangi belgeleri arayacağından haberli değil. Ortada tutuklanacak kimse bulunmadığından polis onu tutuklayamaz. Toplum polisi kimi izleyeceğini bilmediğinden peşine düşemez. Elde bir ad bulunmayınca ülkenin bütün güvenlik kuvvetleri aciz kalıyor. Dolayısıyla bütün diğer öneriler anlamını yitireceğinden yapılacak ilk işin bu adamın adını koymak olduğu kanısındayım. Bir adla bir surat elde edilir, bir suratla bir pasaport bulunur, pasaportla da tutuklama sağlanır. Ama bu adı bulmak hem de gizlice soruşturma yaparak bulmak bir polis görevlisinin işidir. Komiser sustu ve piposunu yeniden dişleri arasına sıkıştırdı. Odada bulunanlar uzun açıklamayı ağır ağır sindirdiler. Kimse bu sözlere karşı diyecek şey bulamıyordu. Bakanının yanında oturan Sanguinetti düşünceli düşünceli başını salladı. Komiser, sizce Fransa'nın en iyi polisi kimdir diye sordu bakan ağır ağır. Bouvier piposunun ağzından çıkarmadan önce birkaç saniye düşündü. Fransa'nın en iyi polisi Bayrağı benim yardımcım olan komiser Claude Lebel'dir dedi. Çağırın kendisini dedi İçişleri Bakanı. İkinci bölüm. Bir insan avının anatomisi. 10. Bir saat sonra Claude Lebel şaşkın ve sersemlemiş bir halde toplantı salonundan çıkıyordu. 50 dakika süreyle İçişleri Bakanı'nın üzerine düşen görev hakkında kendisine verdiği bilgileri dinlemişti. Salona girdiğinde masanın bir ucuna toplum polisi şefiyle kendi patronu Bouvier'in arasına oturması söylenmişti. Salondaki 14 kişi çıt çıkarmadan otururken bütün bakışların hedefi olduğunun bilincindeydi. Roland raporunu okumuştu. Dosyayı masaya bırakır bırakmaz içinde ilk kuşku ısırıklarını hissetti. Kendisini neden çağırmışlardı? Tam o sırada bakan söze başladı. Ne bir danışma ne de bir rica, ardından ayrıntılı bilgilerin verildiği kesin bir emir söz konusuydu. Çalışma yerini kendi düzenleyecekti. En ufak bir kısıtlamaya uğramadan gerekli bütün bilgileri alacaktı. Masanın çevresinde oturan adamların sorumluluğu altındaki örgütlerin tüm kaynakları emrine verilecekti. Sınırsız masraflara girişebilirdi. Birkaç kere bu konuda en ufak şey sızdırılmaması gerektiği kendisine hatırlatılmıştı. Talimat devlet başkanının kendisinden geliyordu. Söylenenleri dinlerken midesinin burulduğunu hissetti. Ondan imkansız olanı yapması isteniyordu. Elinde en ufak bir çıkış noktası yoktu. Şimdilik işlenmiş bir suç da bulunmuyordu. En belirgin olan ipuçlarının eksikliğiydi. Başvurmayacağı üç kişinin dışında tanık da yoktu ortada. Bir ad o kadar. Bir ad ve araştırma alanı olarak da bilinen bütün dünya meselesi buydu işte. Claude Lebel iyi bir polis olduğunu biliyordu. Telaşsız, düzenli, metotlu çalışan ve yorgunluk nedir bilmeyen iyi bir polis olmuştu hep. Olağanüstü polislere özgü sezgileri, esin dolu anları ara sıra görülürdü sadece. Ama şu temel veriyi asla gözden uzak tutmazdı. Polislik mesleğinde harcanan çabanın %90'ı birbirine benzeyen işlerden, çoğu kere bezdirici araştırmalardan, alınan bilgilerin doğrulanmasına ve doğrulanan tekrar gözden geçirmesine yönelen araştırmalardan, cami gazetelerin bir kahramanı değil de cezadan kurtulamayacak bir suçlu haline getirmek için bir ağ örme amacı güden yığınla ipucunun izlenmesinden ibaretti. Lebel cinayet masasında yorulmak bilmez adının duyulmasından nefret eden ve ününü yaptığı basın toplantılarına borçlu bazı meslektaşların izinde gitmeyen bir adam olarak bilinirdi. Yine de mesleki başarılarla dolu iş hayatına çeşitli kademeleri düzenli olarak açmıştı. 3 yıl önce de cinayet masasında bir şeftlik açıldığında aynı göreve göz diken meslektaşları bile bu işin Claude Lebel'in hakkı olduğunu kabul etmişlerdi. Yeni görevinde parlak çalışma hayatını doğrulayan işler görmüş, 3 yıllık süre içinde bir tek suçluyu elden kaçırmamış, yakaladıklarından sadece biri delil yetersizliğinden beraat etmişti. Yeni görevinin başındayken de en eski polislerden olan üstü, Maurice Bouvier'in sık sık dikkatini çekmişti. Yardımcı Dupuy birkaç hafta önce birden ölünce yerine Leber'in getirilmesini bizzat Bouvier'e istemişti. Cinayet masasında görevli bazı polisler idari işlere fazlaca boğulan Bouvier'in kendi halinde ses çıkarmadan gazetelerin birinci sayfasına geçecek büyük olayları aydınlatabilen bir aslın varlığını takdirle karşılamaktan çok ayağının altına karpuz kabuğu koymadan edemeyeceğini söylüyorlardı. Ama belki bu kişiler iyilik denen duygudan yoksundular. Toplantı sona erdiğinde raporun kopyaları bakanın kasasına kilitlenmek üzere toplandı. Sadece Lebel bu üyenin elindeki kopyayı elinde tutmaya yetkili kılındı. Komiserin bir tek isteği olmuştu. Özel olarak kayıtlarında çakala benzeyen bir kiralık katilin kaydını bulundurabilecek büyük yabancı ülkeler polis örgütleriyle bağlantı kurmak. Lebel'in belirttiğine göre bu teknik yardımdan da yoksun kalırsa ilk araştırmalara bile girişmesi imkansızlaşırdı. Sanguinet de söz konusu sorumluların dillerini tutacaklarından emin olup olmadığını sormuştu. Lebel görüşmek istediklerini yakından tanıdığı, soruşturmanın resmi bir yanı olmadığı ve Batı dünyasında önemli polis şefleri arasındaki kişisel ilişkiler düzeyinde kalacağı karşılığını vermişti. Şimdi çeşitli servis şeflerinin önünden geçip girişlerine bakıyor ve koridorda Bouvier'i bekliyordu. Bazıları ona bir baş hareketi yaparak selam vermekle yetiniyor, bazıları da iyi akşamlar diyerek gülümsüyorlardı. İçeride Bouvier, Max Verney ile sakin sakin konuşurken son çıkanlar arasında Elize Sarayı Genelkurmayından soylu görünüşlü albay da vardı. Masa çevresinde herkes birbirine tanıştırılırken Lebel albayın adının St. Clair de Vioban olduğunu duyar gibi olmuştu. Albay ufak tefek tombulca komiserin önünde durdu ve güç gizlediği bir küçümsemeyle onu süzdü. Komiser, umarım araştırmalarınız çabucak sonuçlanır dedi. Biz Elize Sarayı'ndan soruşturmanızın gelişimini adım adım izleyeceğiz. Eğer bu haydutu ele geçiremezseniz kuşkusuz yankısı büyük olacaktır. Bu sözlerden sonra albay topukları üzerinde çark etti ve dimdik aşağı indi. Lebel hiçbir şey söylemedi, sadece kirpiklerini kırpıştırdı. 4. Cumhuriyet döneminde Normandiya'da polis saflarına katılmasından beri Lebel'in bütün soruşturmaları başarıyla sonuçlanmışsa her şeyden önce çok önemli bir yeteneği sayesindeydi bu. Bu yetenek insanlarda güven uyandırmak ve bu güvenden yola çıkıp açıklama yapmalarını sağlamaktı. Geleneksel kanun adamı Bouvier'in gösterişli dış görünüşü onda yoktu. Genç polis memurlarına özgü çabuk konuşma ve soruşturma sırasında bir tanık ya da şüpheliyi allak bullak etme yeteneğinden de yoksundu. Ama bu eksikliklerin onu sınırladığı söylenemezdi. Her toplumda suç işleyen ya da tanıklık edenlerin çoğunluğu küçük insanlar, dükkancı, satıcı, banka memuru ya da postacı olduğunu çok iyi biliyordu. Bütün bu insanları konuşturma sanatı da Lebel'de vardı ve komiser bu yanını çok iyi biliyordu. Bu sanat nereden geliyordu? Bir kere boydan. Lebel kısa boyluydu, karikatürcülerin bayıldığı ve karıları tarafından hırpalanırken gösterdiği klasik koca görünüşüne sahipti. Çalışma arkadaşlarından hiçbiri bilmezdi ama Lebel'in durumu gerçekten böyleydi. Giyimine aldırmaz, hep sırtında pardüsü ve buruşuk bir elbiseyle gezerdi. Çekingen, neredeyse silik hareketleri vardı. Bir tanığı sorguya çektiğinde adam onu rastladığı polislerden öylesine farklı bulurdu ki aslarına karşı koyabilmek için hemen bu anlayışlı memura sığınma eğilimi duyardı. Ama üstün yanları bu kadarla kalmıyordu. Avrupa'nın en güçlü polis örgütünün en önemli bölümlerinden birini yönetmişti. Cinayet masasında 10 yıl müfettişlik yapmıştı. Görünürdeki yumuşaklığı ve basitliği aslında büyük bir incelik, görevini yaparken kimse tarafından etkilenmemek ve yolundan şaşmamakta büyük bir kararlılık gizliyordu. Fransa'nın en büyük gangsterleri ona tekrar tekrar gözdağı vermiş, uyarıları karşısında Lebel'in gözleri kırpıştırdığını görünce hedefe vardıklarını sanmışlardı. Ancak çok sonra bir hücrede o tatlı bakışlı ela gözleri ve zararsız görünüşlü ufak bıyığı yeterince değerlendirmediklerini anlayacak bol bol zamanları olmuştu. İki kere zengin ve etkili kişiler onu ürkütme çabası göstermişlerdi. İkinde muhasebe defterlerine göz attığı için bir memurda dolandırıcılık suçundan içeri attırmak isteyen bir sanayici söz konusuydu. İkincisi de keyif verici madde kullanma sonucu ölen genç bir artistle ilgili soruşturmanın durdurulmasını isteyen yüksek sosyetenin önde gelen bir kişisiydi. İlk olayda sanayicinin defterlerinin iyice incelenmesi genç muhasebecinin hiç de suçlu olmadığı önemli hataları ortaya koymuş, sanayici zamanında İsviçre'ye sığınmadığı için büyük pişmanlık duymuştu herhalde. İkincisinde Büyük Paris salonlarının konuğu uzunca süre kalmak üzere bir devlet müessesesine konulmuş ve burada Victor Hugo Caddesi'ndeki iki katlı dairesine gizliden gizliye keyif verici madde düşkünlerini doldurmanın tehlikeleri üzerinde bol bol düşünecek zamanı bulmuştu. Son adamda toplantı salonundan çıkarken Maurice Bouvier-Lebel'in yanına geldi. Max Verne ona başarılar diledi, elini sıktı ve aşağı indi. Bouvier küreyi andıran koca elini Lebel'in omuzuna indirdi. "Eh Claude'cığım, bu kez tamam, kabul işte. Cinayet masasına el koyması gerektiğini ben söyledim. Yapılacak tek şey buydu. Diğerleri devamlı gevezelik ederek zamanlarını boşuna harcayacaklardı. Haydi gelin arabada tartışırız." diyerek basamakları inmeye koyuldu. Az sonra avluda bekleyen Citroen'in arkasına yerleşiyorlardı. Saat gecenin 9'unu geçmişti. Günün son ışıklarından arta kalan Noye'nin üzerinde gökyüzünü boydan boya kesen koyu eflatun bir şeritti. Bouvier'in arabası Marigny Caddesi'ne saptı ve Clemenceau alanına vardı. Lebel taşradan başkente geleli 10 yıl olduğu halde dev görünüşüyle kendisine hep saygı uyandıran ve pırıl pırıl bir nehri andıran sağındaki Şanzelize'ye göz attı. Bouvier sonunda konuştu. "Üzerinde çalıştığınız bütün işleri bırakmanız gerekecek. Hepsini sıfırdan başlayacaksınız. Elinizdeki en önemli soruşturmaları Favie ile Malkos'ta devredeceğim. Bu iş için yeni bir çalışma odası istiyor musunuz?" "Hayır, şimdiki odamdan ayrılmak niyetlisi değilim." "Mükemmel, ama odanız bugünden sonra çakal harekatının genel karargahı oluyor. O kadar. Tamam mı? Bir yardımcı ister misiniz?" Lebel birlikte çalıştığı genç müfettişlerden olan ve bir sürede yardımcılığını yapan meslektaşının adını verdi. "Evet, Caron'u istiyorum." "Tamam, oldu. Başka?" "Hayır, teşekkür ederim ama Caron'a her şeyi anlatmalıyız." Bouvier bir an düşündü. Mümkün olmalı. Elinde sonunda da bizden mucize bekleyemezler ya. Size bir yardımcı gerektiği açık ama 1-2 saat için ona açıklama yapmayın. Odamdan bakanı arayacak ve usulen iznini isteyeceğim. Ancak başka kimsenin olayı öğrenmemesi gerekli. Eğer duyulursa 2 gün içinde her şey gazetelere geçiverir. Caron'un dışında kimse bir şey öğrenemez dedi Lebel. Peki bir nokta daha var. Gitmeden önce Sanguinetti bu akşam toplantıda bulunanların düzenli aralıklarla durumdaki gelişmelerden haberdar edilmelerini istedi. İçişleri Bakanı da kabul etti. Verne ve ben vazgeçirmeye çalıştık ama sonuç alamadık. Bugünden sonra her akşam bakanlığa raporunuzu vereceksiniz. Saat tam 10'da. Olamaz bu diye inledi şaşıran Lebel. Canım usulen diye devam etti Bouvier kabaca bir alaylıkla. Hepimiz size yardımda bulunmaya hazırız. Üzülmeyin Claude, Ferney ile kurtların ulumaya başlayabileceklerini düşünerek bütün toplantılara katılacağız. Yeni bir emre kadar bu iş böyle mi sürüp gidecek diye sordu Lebel. Korkarım işin kötüsü çakal harekatının saatle sınırlı olmayışı. Yapacağınız bütün iş büyük şahın yanına varmadan katili ele geçirmek olacak. Herifin bir program yapıp yapmadığını da bilmiyoruz. Belki yarın sabah, belki bir ay sonra harekete geçecektir. Tutuklanana ya da kimliği anlaşılıp gizlendiği yer bulunana kadar karanlıkta el yordamıyla ilerleyeceğinizi kafanıza koyun. Yerini buldunuz mu sanırım eylem bölümü görevi devralabilir. Haydut çetesi diye mırıldandı Lebel. Kabul dedi Bouvier sakin bir sesle ama onların da faydalı olduğu yerler var. Korkunç bir dönem geçiriyoruz sevgili Claude. Normal suçların artması dışında bir de siyasi cinayetler var. Ara sıra eyleme geçmek gerekiyor. O zaman da eylem bölümündekilere düşüyor iş. Her neyse herifi bulacağınıza inanıyor ve size güveniyorum. Araba Orfeur rıhtımına dönüp kapıdan içeri girdi. 10 dakika sonra Claude Lebel odasındaydı. Pencereye yürüdü, açtı ve tam karşıda sol kıyıdaki Grand Augustin rıhtımının hayli aşağısında kalan Sen Nehri'ne bakmak için pencereden sarktı. Nehrin site adası boyunca uzanan koluyla ayrıldığı halde kaldırım boyundaki lokantalarda akşam yemeği yiyenleri seçiyor, ara sıra da kahkahalarla kadeh şankırtılarını duyar gibi oluyordu. Başka türde bir adam olsa bir saat önce kendisine verilen olağanüstü yetkilerle bir süre için Avrupa'nın en güçlü polis memuru olduğunu, başkan ya da İçişleri Bakanı dışında kimsenin kendisinden yardımlarını esirgemeyeceklerini, sırrın saklı tutulması şartıyla orduyu bile harekete geçirecek yetenekli olduğunu düşünürdü. Başarı kazanırsa her türlü şerefin doruğuna çıkacağı ama başarısızlık halinde Saint Clair de Viepan'ın da belirttiği gibi meslek hayatının yıkılabileceği aklına gelebilirdi. Ama Lebel öyle bir adamdı ki bundan hiçbiri aklına gelmedi. Sadece yeni bir emre kadar eve dönemeyeceğini karısı Amelie'ye nasıl anlatacağını düşünüyordu. Kapısı vuruldu. Birkaç saat önce bakanlığa çağrılana kadar Lebel'in üzerinde çalıştığı 4 işin dosyasını toparlamaya gelen Malkos ve Favia'ydı bunlar. Yarım saat içinde Lebel yerine geçen iki kişiye üstlerine aldıkları yeni işlerle ilgili bütün bilgileri vermiş bulunuyordu. Yalnız kaldığında derin bir soluk aldı. Yeniden hafifçe kapı vurdu. Bu kez gelen Lucien Caron'du. Komiser Bouvier beni çağırdı dedi. Gelip emrinize girmemi söyledi. Tamam. Çok özel bir işle görevlendirildim ve bütün öteki işler üzerimden alındı. Siz de bana yardımcı olarak atandınız. Genç müfettişi isteyerek seçtiğini açıklayıp onu şımartmak istemiyordu pek. Çalışma masasının üzerindeki telefon çaldı. Lebel açtı, bir süre dinledi ve kapadı. İşte dedi, Bouvier aradı ve olayla ilgili her şeyi size söyleyebileceğimi bildirdi. Önce şunu bir okuyun. Caron, Rohan dosyasını incelerken Lebel de odayı dolduran son dosyalarla not defterlerini toparlayıp arkasındaki tozlu raflara yığdı. Bu arada insan da hiç de Fransa'nın en büyük insan avının genel karargahı izlenimi uyandırmıyordu. Polis görevlilerinin odalarının gösterişli olduğu pek seyrek görülmüştür. Lebel'inki de bunların dışında kalmıyordu. En fazla 4'e 5 boyutlarındaki odada Lebel'in masası pencerenin önüne yerleştirilmiş ve sağına sekreter masası konmuştu. Geri kalan eşya bir iskemle kapının yanındaki bir koltuk, duvarlardan birinin önüne dizilmiş, üzeri kanunlar ve resmi belgelerle dolu 6 büyük madeni dolap, pencerelerin arasına konmuş dosya ve defter dolu bir dizi raftan ibaretti. Bu kasvetli görüntüde tek hayat belirtisi Lebel'in masasının üzerindeki aile fotoğrafıydı. Resimde oldukça iri gövdeli, kararlı yüzlü Madame Lebel ve iki çocuğu, saçları örülmüş gözlüklü bir kız ve babası gibi tatlı utangaç bir erkek görülüyordu. Caron okumayı bitirdi ve başını kaldırdı. Amma da bok iş dedi. Söylediğiniz gibi bok iş. Karşılığını verdi pek seyrek ağzını bozan Lebel. Cinayet masasında görevli polislerin çoğu kendileriyle çalışanlarca patron ya da ihtiyar diye adlandırılırlardı. Ama Claude Lebel belki bir kadehten fazla içmediği ya da sigara kullanmayıp küfretmediği için bütün bölümlerdeki görevlilerce profesör diye tanınırdı. Çok etkileyici bir av listesi bulunmasa gençler onu herhalde çok matrağa alırlardı. Her neyse dedi Lebel, size olayla ilgili ayrıntıları vereyim. Buna bir daha zamanımda olmayacak. Yarım saat süreyle İçişleri Bakanı ile Başkan'ın görüşmesinden çalışma odasının çakal harekatı genel karargah haline getirilmesine kadar akşamüstü olup biten her şeyi Caron'a anlattı. Caron hiç ses çıkarmadan onu dinlemişti. Eh dedi Lebel sözünü bitirdiğinde, amma da iş yıkmışlar sırtınıza. Bir an düşündü, sonra kuşkulu bakışlarını üstüne yöneltti. Komiser, kimse istemediği için bu işle sizi görevlendirdiklerini biliyorsunuz değil mi? Herifi tam zamanda ele geçirmezseniz sizi neyin beklediğinden de haberiniz var sanırım. Lebel hüzünlü denebilecek bir yüzde yardımcısını onayladı. Evet Lucien, biliyorum. Elimden bir şey gelmez. İş bana verildi. Artık bunu başarıya ulaştırmak söz konusu. Ya nereden yola çıkacağız be yahu? Fransa'daki polislere verilen en geniş yetkilere sahip bulunduğumuz noktasından yola çıkacağız dedi Lebel keyifle. Bu yetkileri de kullanmak söz konusu. Önce şu masaya yerleşin, bir not defteri alın ve yazın. Bir kere sekreterimin başka bir yere atanmasını ya da izne çıkmasını sağlayın. Bizim dışımızda kimsenin durumu öğrenmemesi gerekiyor. Hem yardımcım hem de sekreterim olacaksınız. Depodan bir yatak, yastık, battaniye isteyin. Temizlenip tıraş olmanızı sağlayacak şeyleri de edinin. Bir de kahvelik bulunsun elinizin altında. Kantin size süt ve şekeri sağlar. Çok kahve içeceğimiz kuşkusuz. Dışarıya bağlı 10 hattın ve devamlı bir memurun emrimize verilmesini sağlamak için telefon santraliyle de bağlantı kurun. Marin kırın ederlerse Bouvier'e başvurmalarını söyleyin. Her işte bize öncelik tanındığını unutmayın. Tek yardımcım olduğunuzu belirten bir muhtıra hazırlayın. Birer kopyasını bu akşamki toplantıda hazır bulunan servis şeflerine iletin. Gerektiğinde yardımlarını isteme yetkisini veriyorum size. Anlaşıldı mı? Caron söylenenleri not etti ve başını kaldırdı. Anlaşıldı patron. Bu işleri sabaha kadar bitireceğimi sanıyorum. Öncelik hangisine tanımalı? Telefona. Elimizin altında işin ehli biri bulunsun istiyorum. Çalışanların en iyisi. Servis şefini evinden arayın ve yine bu Bouvier'in verdiği yetkiye dayanarak konuştuğunuzu söyleyin. Kabul. Onlardan ilk isteyeceğimiz ne olacak? En kısa sürede 7 yabancı ülkenin cinayet masası müdürleriyle doğrudan bağlantı kurmak istiyorum. Neyse ki Interpol toplantıları sayesinde hepsini yakından tanıyorum. Bazı durumlarda yardımcılarına da işim düştü. Müdürü bulamazsanız yardımcısını da isteyebilirsiniz. İşte söz konusu ülkelerin listesi. Birleşik Amerika yani FBI'ya bağlı Washington'daki cinayet masası. İngiltere'de Scotland Yard'da görevli yardımcı başkomiser. Sonra Belçika, Hollanda, İtalya, Batı Almanya, Güney Afrika. Onlarla ya iş yerlerinde ya da evlerinde bağlantı kurun. Hepsini bulduğunuzda da Interpol'ün ulaştırma merkezi aracılığıyla onlarla benim aramda sabahın 7'sinden 10'una kadar 20'şer dakikada bir bağlantı kurun. Bu telefon konuşmaları doğrudan ve çok kısa dalgalarla arada dinleyen bulunmadan yapılmalı. İlgililere gerek kendi ülkelerinin ve gerekse bizim ülkemizin çıkarı gereğince hem mutlak bir öncelik sağlanmasını hem de en ufak bir bilgi sızdırılmamasını anlatın. Sabahın 6'sına kadar da sırasıyla bu 7 konuşmanın listesini yapın bana. Bu arada ben merkeze kadar uzanıp bir kiralık katilin yakalanmadan Fransa'da iş görüp görmediğini anlayayım. Doğrusu bu konuda en ufak fikrim yok ama Şazane'nin böyle bir tedbirsizlik yapmayacak kadar ihtiyatlı olduğunu sanıyorum. Programı kafanızda toparlayabildiniz mi? Üst üste gelen olaylarla şaşkına dönen Caron birkaç sayfaya yazdığı notlardan başını kaldırdı. Evet patron, tamam, şimdi işe girişiyorum. Elini telefona doğru uzattı. Claude Lebel çalışma odasından çıktı ve merdivene yöneldi. Elini trabzana koyarken Notre Dame saatinde gece yarısını bildiren 12 vuruşun ilki duyuldu. 12 Ağustos günü başlamıştı. 11. Albay Raoul St. Clair de Vivian gece yarısına doğru evine döndü. Önceki 3 saati İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili ayrıntılı bir raporu daktilo makinesinde yazmakla geçirmişti. Bu belge sabah Elize Sarayı Genel Sekreterinin masası üzerinde bulunacaktı. Bu raporu hazırlamak için büyük bir özen göstermiş, kesin şeklini bulana kadar 2 müsvedde yırtmıştı. Daktilo ile yazmak tatsız, alışkın olmadığı ve hastalarına yaptırabileceği bir işti ama sırrın saklanması gerekiyordu. Üstelik rapor genel sekreterin incelenmesinden en geç bir saat sonra başkanın önüne getirilebilirdi. Bu çabukluğun kendisine olumlu bir not kazandırması da gerekiyordu. Raporunun hazırlanmasına büyük özen göstermişti. Albay kendisine göre kuşkusuz başarılı hizmetleri görülen ama daha çok önemsiz haydutlarla baş etmeye alışkın basit bir polis komisyonu seçimini açıkça eleştirmemekle birlikte bu seçimin isabeti hakkında kötümserliğini belli etmeden yapamıyordu. Lebel'in çalışmasıyla davranışlarını denetlemenin en iyi yolunu düşünürken, Sanguinetti'den gelen bir telefon soruşturmanın gelişimini günü gününe izleyebilmek için bakanın her gece 10'daki toplantılara başkanlık etmeye karar verdiğini açıkladı. Bu haber St. Clair'ın hoşuna gitti. Böylece sorun çözümlenmiş oluyor. Meseleyi akşama kadar enine boyuna incelemekle, akşamları polislere yerinde sorular sorabilir ve diğerleriyle birlikte başkanlık genel sekreterliğine de durumun ciddiliğinin bir an bile gözden uzak tutulmadığını ispatlayabilirdi. St. Clair şahsen bir cinayet teşebbüsünün başarıyla ulaşacağına inanmıyordu. Üzerine düşen sorumluluklar arasında başkanın nerelerde halkın arasına gireceğinin ve izleyeceği yolun kararlaştırılması gerekiyordu. Ayrıca bütünüyle başkanın güvenlik örgütü yeryüzündeki benzerlerinin en iyilerindendi. Tam sokak kapısını kapamıştı, yatak odasında kulağına bir kadın sesi geldi. ''Sen misin hayatım?'' ''Evet Jacqueline, evet sevgilim, tabii benim, çok mu beklettim?'' Yeni metresi koşarak ona doğru geldi. Siyah, kısacık ve saydam, kenarları dantel işli bir gecelik vücudunun baş döndürücü hatlarını ortaya koyuyordu. Genç kadın kollarını boynuna doladı ve uzun uzun dudaklarından öptü. Evrak çantasıyla akşam gazetesini bırakmadan St. Clair de elinden geldiğince ona karşılık verdi. ''Sen git yat'' dedi ayrılırlarken, ''hemen yanına geliyorum.''